Ayrım 24, sayfa 263. Cengiz, Doktor Ayşe Cung'un çekik gözlerinin derinliklerine bakarak üzgünüm diye mırıldandı. Benim yüzümden başınıza bir yığın dert açılacak şimdi. Kız at kuyruğu yaptığı saçlarını sallayarak gülümsedi. Ne derdi? Ben doktorum. Ölümle her gün yüz yüze gelebiliriz. Belki karanlıkta fark etmediniz. Kapımda doktor levhası asılıdır. Her hasta evime gelebilir. Ama bu kez durum farklı. Arkadaşım sıradan hasta değildi. Ayrıca şu anda kendi eceliyle ölmemiş bir ceset var kapınızda. Benim için fark etmez. Arkadaşınıza yardım etmek zorundaydım. Şimdi lütfen kendi evinize geçin. Polis geldiği sırada burada görünmemeniz lazım. Emre elindeki serum şişesiyle yaklaşarak genç kıza fısıldadı. Size teşekkür etmeliyim. Bu iyiliğinizi unutmayacağım. Dedim ya ben görevimi yaptım. Müsterih olun. Sizlerden polise bahsetmeyeceğim. Şimdi evinize gidin ve hemen yatağa yatın. Sabahleyin işe gitmeden önce size uğrarım. Sağ olun doktor. İki ajan yerdeki cesedin yanından geçip bahçeye çıktılar ve karanlıkta süzülerek gözden kayboldular. Ayşe Cung açık kapının önünde polislerin gelmesini bekledi. 10 dakika sonra kapıda iki polis belirmişti. Memurlar doktoru saygıyla selamladılar. Cung ailesi Manado'da daima saygı duyulan bir aileydi. Memurlardan birini bizzat baba doktor Cung doğurtmuştu. Genç kızı hürmetle selamladılar ve olayı anlatmasını istediler. Ayşe durumu kısaca özetledi. Polisler için hadisenin tek ilginç yanı ölenin beyaz ve yabancı olmasıydı. Kısa bir müzakereden sonra vakayı polis müdürüne bildirmeleri gereği hususunda aralarında anlaştılar. Yaklaşık yarım saat sonra da Müdür Habibi doktorun evindeydi. Habibi yerdeki cesedi görür görmez surat asılmıştı. Bu adamı tanıyor musunuz doktor diye sordu. Ayşe Çunk başını iki yana salladı. Hayır ilk defa görüyorum. Sizin evinizi nasıl bulmuş, burada bir doktor olduğunu nereden anlamış acaba? Hiçbir fikrim yok müdür bey. Belki de kapıdaki tabelamı görmüştür. Mümkündür diye söylendi Habibi. Ama hiç rahatlamış bir hali yoktu. Bu gece oteldeki keyifli yemekte içkiyi biraz fazla kaçırmıştı. Tam evine dönüp derin bir uykuya daldığı sırada adamları telefon etmişti. Oldu olası hazımsızlıktan şikayeti vardı. Elini ağzına götürerek birkaç defa geğirdi. Çok garip diye fısıldadı. Doktor elinde olmadan heyecanlanmıştı. Elinden geldiğince sakin ve soğukkanlı davranmaya çalışsa da küçük kalbi yerinden çıkacakmış gibi atıyordu. Dayanamayarak sordu. Garip olan nedir? Bu kadar bıçak yarası alan birini sürünerek kapınıza kadar gelmesi. Bunu bir insan ancak bilinçli olarak yapabilir. Yani burada bir doktor olduğunu biliyorsa. Ayşe çok kızardı. Belki biliyordu diye bildi nihayet. Yine de garip. Neden? Sizin ihtisasınız çocuk hastalıkları üzerine değil mi? Yanılıyor muyum? Yine de bir doktorum, ilk yardımı bilirim. Şüphesiz öyle. Onu kapıda bulduğunuzda yaşıyor muydu? Ayşe Çung cevap vermekte yine zorlandı. Son nefesini vermek üzereydi. Sanırım buraya gelmek için çok zorlanmış. Öyle olmalı. Haline bakılırsa oldukça sağlam biriymiş. Hiç konuştu mu? Doktor aceleyle hayır dedi. Daha ilk muayenemi yaparken can verdi. Yazık, konuşsaydı bize çok yararlı olurdu. Neden? O bir casustu doktor Çunk. İsrailli bir casus. Bana ölüsü değil, asıl dirisi lazımdı. Ayşe şaşırmış gibi davrandı. Casus mu? Ne yazık ki öyle. Onu tanıyorsunuz yani. Biraz ama yeterince değil. Ülkemiz aleyhine çalışan biriydi. Manado'ya daha dün gelmişti. Çok tuhaf. Bu gece ölüsünü bulduk. Habibi'nin bakışları hep kızın yüzündeydi. Doktor polis müdürünün kendisine şüphelenerek baktığı korkusuna kapıldı birden. Vicdanı ile aklı şiddetli bir mücadeleye başlamıştı. Beyni karıştığı bu işte hata yaptığını, memleketi aleyhine faaliyette bulunan insanlara yataklık ettiğini söylüyor. Diğer yandan içindeki karmaşık ve kendine bile açıklamakta zorluk çektiği duyguları, Türk ajanları yaptıklarının doğru olduğuna inanmaya zorluyordu onu. Habibi'den hoşlanmazdı, kimse sevmezdi zaten. Kaypak, kime hizmet ettiği bilinmeyen, rüşvet yediği herkesçe malum biriydi. Fakat bu sefer yanılmamıştı. Ölen adam bir casustu ve her casus Sulawesi'nin çıkarları aleyhine çalışırdı muhakkak. Genç kızın gözleri önüne Emre'nin yüzü geldi. O gençten hoşlanmıştı. Kötü bir insan olduğunu kabullenmek istemiyordu. Aklından ben çok safım diye geçirdi. Genel olarak insanların hep iyi olduğunu düşünürdü. Oysa onlar da memleketi aleyhine faaliyette bulunmak için buraya gelmişlerdi. Habibi'nin bakışlarından kaçınmak için başka bir şeyle meşgul olmak üzere sırtını döndü ve kapının önünden uzaklaşmak istedi. Polis müdürü hemen arkasından seslendi. Bir dakika doktor. Genç kız istemeyerek durup polis müdürüne döndü. Evet. Bana söyleyeceğiniz başka bir şey var mı? Artık Habibi'nin kendisinden de şüphelendiğine emindi. Ne gibi diye sordu. Bilmiyorum, belki unuttuğunuz ya da heyecandan atladığınız ufak bir nokta. Doktor düşünüyormuş gibi yaptı. Sonra başını sallayarak mırıldandı. Sanmıyorum. Emin misiniz? Kesinlikle. Pekala dedi Habibi. Siz Manado'nun çok eski ve saygın bir ailesine mensupsunuz. Yerinizde başka biri olsaydı onu hemen merkeze alır, uzun bir sorgulamaya çekerdim. Ama sizin için buna gerek duymuyorum. Yine de iyi düşünün ve olaya ışık tutacak ufacık teferruatları hatırlamaya çalışın. Belli olmaz, kim bilir, belki işimize yarayan bir şeyi son anda hatırlarsınız. Bir şey mi ima etmeye çalışıyordu acaba? Polis müdürünün ses tonu kuşkulu ve batıcıydı. Tabii bir şey hatırlarsam hemen sizi ararım. Ambulans olay yerine gelmişti. Yetkililer cesedi araca taşırken Habibi soğuk fakat saygılı bir şekilde doktoru selamlayıp evden çıktı. Genç kızın kalbi duracak gibiydi. Komşu evdeki Mr. Cage'in bir CIA ajanı olduğunu kendisi bile biliyordu. Bu gerçeği şehrin polis müdürünün bilmemesi olacak şey değildi. Soluğunu bıraktı, derin derin nefes almaya çalıştı. Şayet Habibi o eve bir baskın yapsaydı bütün foyası ortaya çıkardı. Habibi eve döndüğünde yorgun ve uykuluydu. Yatak odasına girdiğinde şişman karısının dünyadan habersiz derin bir uykuda olduğunu gördü. Soyundu ama hemen yatağa girmedi. Sıcaktan bunalmış bir şekilde yarı çıplak salona gitti. Telefonun yanına oturup bir süre kararsız bekledi. Sonunda bir numara çevirdi. Zilin üçüncü çalışından sonra hattın öbür ucundan tok bir ses geldi. Alo? Polis müdürü sesi tanımıştı. Efendi Hazretleri, ben Deniz Habibi kulunuz. Sizi bu saatte rahatsız ettiğim için beni bağışlayınız. Fakat bu gece önemli bir olay oldu. Şehre dün gelen şüpheli bir yabancı öldürüldü. Biliyorum, bir Mossad ajanıydı o. Ülkemiz için zararlı biri. Olayı unut ve hiçbir araştırmaya girişme. Benim adamlarım yaptı. Tamam efendim. O halde mesele yok demektir. Olay kapanacaktır. Yalnız adam hemen ölmemiş. Anlayamadım. Ne olmuş peki? Konuşmuş mu? Sorun da bu zaten. Sizi onun için haberdar etmek istedim. Yaralı olarak Doktor Chung'un evine kadar gitmiş. Şu yarı Çinli kızın mı? Evet efendi hazretleri. İfadesini aldın mı? Şimdilik sadece birkaç soru sordum. Kapım çalındı, açtığımda yerde buldum. Ölmek üzereydi dedi. Bir süre Muhammed Osuva'dan ses çıkmadı. Babasını tanırdım, zararsız biriydi dedi sonunda. Kız nasıldır? Bildiğim kadarıyla inançsızdır. Ama iyi bir doktordur ve burada sevilir. Aleyhimizde faaliyet gösterir mi? Sanmıyorum Sayın Osuva, ama İsrail ajanının onun evine gitmeye çalışması bende kuşkular yarattı. Onun evinin tam yanında da CIA ajanları barınır. Yine bir sessizlik oldu hatta. Tamam anladım dedi Osuva, icabına bakarım. Habibi telefonu kapatırken hafif bir burukluk hissetti içinde. Doktorun şahsına aldırdığı yoktu. Fakat zaten doktor sıkıntısı çeken ufak kent bundan sonra uzun süre çocuk hekiminden mahrum kalacaktı. Kim bilir bir daha ne zaman Manado'ya bu alanda uzman olan bir hekim gönderirlerdi. İkisi de yatakta çırılçıplaktılar. Yatağın yanındaki lambadan akseden ışık, Erika'nın güneşten bronzlaşmış vücudunda gölgeler yaratıyordu. Yorucu bir sevişmenin sonunda ikisi de soluklanıyorlardı. Stanley'in eli genç kadının ince belindeydi. Şimdi hatırladım dedi Erika. Eskiden popomdaki sarı tüylerimde dilini dolaştırarak beni gıdıklardın. Sen de anımsıyor musun? Hı. Yine denesene. Dur biraz, azıcık nefes alayım. Sen gerçekten değişmişsin sevgilim. Bu kadar çabuk pes etmezdin. Her şey değişiyor Erika. Buna şaşmaman lazım. Ben de değişiyorum tabii. Ne anlama geliyor bu? Yaşlandığını mı ima ediyorsun? Bilmem, belki de. Yoksa beni eskisi kadar çekici bulmuyor musun? Hayır, sen yine çekici ve müthiş bir kadınsın. Kimse cinselliğine laf edemez. Öyleyse bekle. Belki ben yeterince havamda değilim. Bana duyduğun bunca özleme rağmen mi? Bilmiyorum Erika. Yolunda gitmeyen bir şeyler var. Yüzük oyun yatağım. Kadın yatakta döndü. Stanley'in elini tutarak altın üçgenin üzerine bastırdı. Hadi durma, okşa. Kim bilir, belki bu fırsatı bir daha asla bulamazsın. Hazır fırsat eline geçmişken benden azami istifadeye bak. Bu imkanı herkese tanıma. Stanley soğuk bir şekilde gülümsedi. Yapma Erika, seni iyi tanırım. Bu söylediğin komik. Sen sadece vicdanı rahatlatmak istiyorsun. Anlamıyorum seni. İstediğin vücuduma sahip olmak değil miydi? Bu kadarla mı yetineceksin? Bana bir defa mı sahip olacaksın? Stani cevap vermedi. Elini kadının tüylü üçgeninden çekerek komodinin üzerindeki sigara paketine el attı. Bir sigara yakarken kafam çok karışık diye kısık sesle mırıldandı. Kafan mı karışık? Neden? Anlattıklarımı mı düşünüyorsun? Herhalde aklımı kurcalayan çok şey var. Senin için endişeleniyorum. Boş ver, beni dert etme, sen fazla duygusalsın. Bu meslekte duygusallık anlamsız bir fantezidir. Ben her zaman başımın çaresine bakmasını bilmişimdir. Erika gülümseyerek uzun parmaklarını İngiliz'in göğsündeki ağarmaya başlamış kıllara götürdü ve onları okşamaya başladı. Şu hakkında konuşmak istemediğin adam, hani Doktor Mahadir'in kiralık katili. Ondan biraz bahsetsene bana. Manado'ya gelen herkesi bilirim ben. Onu da görmüş olmam lazım. Biraz tarif etsene. Erika elini hemen Stanley'in göğsünden çekti. Sırası mı şimdi bunun diye homurdandı. Ondan korkuyorsun. Bunu hissediyorum. Neden? Sana söyledim. Onun hakkında konuşmak istemiyorum. Bir sebebi olmalı. Evet var ama boşuna ısrar etme. Anlatmayacağım. Gerçekten hala bu kentte mi? Erika hafifçe ürperdi. Olabilir, bilmiyorum. İşi bitti, gitmiş de olabilir. Senin kaçışına mani olmaya kalkışacak mıdır? Bunu hiç düşünmedim ama sanmıyorum. Onunla rakip misiniz? Hayır, aynı taraftayız. Hayır, aynı taraftayız. Ama ondan korkuyorsun. Yeter Stanley, kapat bu konuyu. İngiliz sustu. Sigarasından derin bir nefes alarak dumanı ağır ağır havaya üfledi. Erika'nın da keyfi kaçmıştı. Birden yataktan kalkarak kenara oturdu. Sırtını Stanley'e çevirdi. Bir süre konuşmadılar. Genç kadın hayallere dalmış gibi gayet sessizdi. Yatak odasına derin bir sessizlik çökmüştü. Oda müthiş sıcaktı. Stanley bakışlarını yatağın kenarında oturan Erika'nın sırtına çevirdi. Güneş yanığı sırtı ince bir ter tabakasıyla kaplıydı. Fakat Stanley bu terin ne odanın aşırı sıcağından ne de az evvelki sevişmeleri sırasındaki yorgunluktan kaynaklanmadığını biliyordu. Elini kadının sırtına dokunsa buz gibi soğuk olacağına emindi. Susmayı yeğledi. Bütün itirazına rağmen onun konuşacağına inanıyordu. Öyle de oldu. Bir süre sonra Erika titrek bir sesle fısıldamaya başladı. Sırtı hala Stanley'e dönüktü. Başını çevirip eski sevgilisine bakamıyordu. Onunla Kuala Lumpur'da tanıştım dedi. Yakışıklı ve çekici bir adamdı. Onu beğenmiştim. Ama bu hayatımdaki en büyük yanılgılardan biri oldu. Stanley sessizce dinlemeye başladı. Sigarasından bir nefes daha çekmişti. Doktor Mahadir adına çalışan uluslararası bir kiralık katildi. Hem de en iyilerinden. Acımasız, soğukkanlı tam bir profesyonel. Ve o nispette de gaddar, sadist ruhlu, sapık biçin tekiydi. Erika'nın sesi iyiden iyiye titremeye başlamıştı. Benden çok hoşlanmıştı. İkinci defa yattığımızda bana müthiş kötü şeyler yaptı. Stanley çok merak etmesine rağmen bir şey sormadı. Genç kadının her şeyi birer birer anlatacağını tahmin edebiliyordu. Bu bir çözülme anıydı. Anormal isteklerini bazı aletlerle gerçekleştirmeye çalıştı. Onun gerçek bir sapık olduğunu o zaman anladım. Karşı koymama imkan yoktu. Güçlüydü ve eziyet etmekten zevk alıyordu. Önce karşı koymaya çalıştım fakat beceremedim. Sonra yalvarmaya başladım. Bu ise onu daha da tahrik etmişti. Aramızdaki ilişkiyi Doktor Mahadir'e anlatamayacağını biliyordu. Bu onun elindeki kozuydu. Ben imkansızlık içinde çırpınıp yalvardıkça büsbütün zevkleniyordu. Ömrümün en korkunç gecesini yaşadım. Korkunç bir işkenceyle karşı karşıyaydım ve tamamen çaresizdim. Bütün bir gece beni dilediği gibi kullandı. Bu onunla son beraberliğim oldu. Ne çare ki iki kere daha onunla iş yapmak zorunda kaldım. Her seferinde bana yine o geceyi tekrarlamak arzusunda olduğunu söyledi. Erika başını önüne eğmiş inler gibi konuşuyordu. O korku gecesini yeniden yaşadığı vücudunun titremelerinden belliydi. Manado'da tekrar buluştuk. İşini bitirmişti ve bana teslim edeceği bir emanet vardı. Emaneti teslim ettikten sonra bana aynı teklifi bir daha yaptı. İşin garibi bundan zevk aldığımı düşünüyordu. Beni sıkıştırdı. O zaman silah çektim. Tutulmuş gibi durdu Erika. Sonra kısık kısık mırıldandı. Onu öldüreceğim. Kesin öldüreceğim. Bu sadece bir zaman meselesi. Ancak onun ortadan kalkması beni bu kabustan kurtarabilir. Anlıyor musun? Stanley bu beklemediği itiraf karşısında elini uzatıp genç kadını omzundan kavrayarak kendine çekmek istedi. Fakat eli genç kadının tenine değer değmez Erika yerinden fırlayarak dokunma bana diye bağırdı. O an bir erkeğin teması onu çıldırtacak kadar dehşet vericiydi. Stanley hemen elini çekti ama usulca genç kadının yanına ilişti. Bir süre anlayışla onu süzdü sonra yavaş yavaş mırıldandı. Seni anlamaya çalışıyorum. Sanırım o gecenin ruhunda esaslı bir tahribatı olmuş. Fakat olayı biraz büyütmüyor musun? Bu işte çalışan bizler böyle fiziki tacizlere hatta işkencelere pek yabancı sayılmayız. Hepimizin başından buna benzer olaylar geçmiştir. Hayır diye bağırdı Erika. Bunun gibisi olamaz. Bu çok farklı. Onu öldürme konusunda ciddi misin? Kesin kararlıyım. Stanley sesini çıkarmadı. Erika başını çevirerek yanında sessiz duran adama bir göz attı. Yoksa onu öldüreceğime inanmıyor musun? Niye inanmayayım? Kafana koyduğunu daima gerçekleştirirsin. Yine sustular. Bir sigara ister misin diye sordu Stanley. İyi olur, ver bir tane lütfen. Stanley paketten bir tane çekerek yaktı ve kadına uzattı. Hangi milletten bu adam? Bilmiyorum, kimse de bilmez zaten. Ona sormadın mı? Sordum tabii ama söylediğine inanmadım. Yanında çeşitli milletlerin pasaportunu taşır. Norveçli de olabilir, Kuzey İrlandalı da. Hatta Belçikalı da bilmediği dil yoktur. Doktor Mahadir ne diyor onun hakkında? Bir kere İsviçreli olduğunu söylemişti ama inanmadım. Mahadir'in üstüne de fazla varamadım. Onun hadiseyi duymasını istemiyordum. İşte o sıralar bu meslekten nefretim iyice arttı. Zaten bırakmayı kafama koymuştum. Son voleyi vurup ortadan kaybolacağım. İyi bir plan hazırladım. Nasıl bir plan bu? Kusura bakma Stanley ama sana bile anlatamam. Şu kadarını bil ki bu lanet arenadan çıkıp çok uzaklara gideceğim. Kimsenin beni tanımadığı ve bilmediği bir yere. Tahmin edebiliyorum, Güney Amerika olmalı. Bizim meslekteki firariler izlerini kaybettirmek için hep oraya giderler. Arjantin, Brezilya veya Şili. Para transferine şimdiden başladın mı? Erika yorum yapmadı. Sadece başını çevirip uzun uzun adama baktı. Biliyor musun Stanley diye mırıldandı. İnsan senin yanında gerçekten huzur buluyor. Çok anlayışlı birisin. Kim bilir, belki de en büyük hatamı 5 sene evvel seni terk etmekle yapmışım. O zaman daha tecrübesizdim. Seni yeterince anlayamamışım. Kime güvenebileceğimi hayatım boyunca öğrenemedim. Her insana bu kahrolası meslek nedeniyle hep kuşkuyla baktım. Stanley gülümsedi. Boş ver diye fısıldadı. Bazı şeyleri kazanmak için artık çok geç kaldık. Erika onun elini tutarak okşadı. Haklısın galiba. Ayrım sonu sayfa 274.